Kitabın adı Batmayan Gün. Yazarı Samiha Ayverdi. Arka kapakta Samiha Ayverdi ile ilgili bir yazı var. Okuyorum. Yabancı kültürlerin istilası ile başkalarını körü körüne taklit hastalığı geçirmekte olduğumuz buhranı daha da ağırlaştırmaktadır. Türk cemiyetini teşkil eden insanların sağlam bir harç gibi birbirine bağlayan inançlar, gelenekler, ahlak, terbiye ve nezaket kaideleri yıkılmış, fakat onların yerine aynı güçte yenileri konmamış, milli tarih şuuru, milli kültür ve sanat terk edilmiştir. Zevkte soysuzlaşma yaygın hale gelmiştir. Maddeci ve menfaatçi dünya görüşü cemiyeti kemirmektedir. Samiha Ayverdi, bütün bu hastalık ve buhranlardan kurtulabilmemiz için milli mazimiz ve değerlerimizle aramızda bugün yıkılmış olan altın köprülerin yeniden kurulması gerektiğine inanır. Değerli yazar, Batmayan Gün'ün kahramanı Aliye'nin şahsiyetinde ilahi aşkın insani aşka galebesini ve insan ruhunun ilahi aşkla nasıl tekamül ettiğini işlemiştir. Romanın mühim kahramanlarından biri ve düğüm noktasını teşkil eden şahıs da Aliye'nin ilahi aşkı kendisinde bulduğu ve meçhullerine cevap olan Kerim Bey'dir. Vak'anın üçüncü şahsı yalnız maddi aşkta zevk arayan Doktor Hüsnü'dür ki manayı kale almayan düşünce ve hareketlerinin zebunu olur. Yayın evimiz roman, hatırat, tarih, inceleme ve biyografi gibi edebi nevilerde birbirinden güzel eserler veren, ilhamı zengin, dili mükemmel ve üslubu zinetli bu velut sanatkarımızın ikinci baskısını yaptığı Batmayan Gün'ü sizlere sunmanın heyecan ve şükranı içindedir. Fiyatı 500 TL. İç kapakta Samiha Ayverdi, Batmayan Gün, Gözden Geçirilmiş ikinci Baskı ve Damla Yayın Evi yazıları var. 4. sayfada Damla Yayın Evi numara 70, Edebi Romanlar numarası 7. 1. baskı 1939 İstanbul, 2. baskı Haziran 1977 İstanbul. Kapak Aydın Yüksel. Divan Matbaası, kapak baskısı Tuğrul Matbaası 1977. 1. kısım. Boğaziçi panoramasına hakim bir tepede İrfan Paşa ailesinin korulu güzel bir köşkü vardır. Bulunduğu vazifeleri yüzünün akıyla başarmış, muhitini, dürüstlüğü ve samimiyetiyle kendine bağlamış olan İrfan Paşa, aile servetinin yardımı olmaksızın, sırf alnının teriyle kazandığı paradan bu köşkü yaptırmış, ince ve işlenmiş zevkini çok sevdiği bu binanın her köşesine bir başka türlü göstermişti. Muktedir bir devlet adamı olan İrfan Paşa, aynı zamanda şöhretini ortaya koymamış bir ressamdı da. Sağlığında ancak pek az, pek yakın dostları tarafından bilinen eserleri, ölümünden sonra geniş bir koru içinde gizlenen İrfan Paşa Köşkü'nü, bilhassa ecnebiler için seyyah rehberinde işaret edilmiş kadar alaka çeken hususi bir ziyaret merkezi haline koymuştu. Bu tablolar içinde en çok takdir edilen, hatta beğenilmeler bir şöhret kazanmış olanlar, secde eden kadın, tefekkür, aşk ve bakış ismini vermiş olduğu sanat eserleriydi. Bunlardan başka ders çalışan mektepli, O ve Ben, Fırtına isimli tabloları da tasnifte öne geçenler arasında sayılırdı. His ve heyecanlarının kudretli birer ifadesi olan eserlerini maharetle saklamaya muvaffak olmuş bulunan bu sanatkar, deruni şahsiyetinin olgun çehresini de aynı muvaffakiyetle gizleyebilmiş insandı. Halkın kah vali, kah nazır olarak tanıdığı İrfan Paşa'nın pek az kimseye aşikar olan ruhi unvanı büyük insandı. Fakat o bu kıvam bulmuş ruh dünyasına kimseyi sokmaz, sanatı gibi onu da kimseye göstermezdi. Hatta o herkese olduğu kadar tek oğlu Sezai Nur Bey için de mütalaa olunmadan saklanmış, kıymetdar bir kitap gibi idraki çemberinin dışında kalmış meçhul bir mevzu idi. Sezai Nur Bey bir alfabe çocuğu acemiliği ile bu derin mevzuya temas etmekten daima uzak kalmıştı. İrfan Paşa hayatının mühim bir kısmını, bilhassa karısının ölümünü takip eden son tekaüttlük senelerini köşkünde geçirmiş, oğlunu orada evlendirmiş, iki erkek bir kız torununu hep orada okşamıştı. Oğluna bıraktığı miraslar arasında çok kıymetli bir kütüphane ve ruhunun teşrihini yapan zengin notları vardı. Fakat Sezai Nur Bey yalnız bu hazineyi kaybetmemek iyiliğinde bulunmuş, asla onun mebzul varlığından istifade etmek ihtiyacını hissetmemişti. Zira babasının ruhu fezasında dolaşabilmek için kanatlarını daima zayıf, hatta kırık bularak onun sonsuz dünyasına bir adım bile atmamıştı. Genç yaşında diplomasiye intisap eden Sezai Nur, temiz yürekli, uysal, hoş ve nazik bir adam olmakla beraber, babasının sanat hassasiyetinden, vicdani olgunluğundan, ruhunun derin ve ateşin kabiliyetlerinden hisselenmemişti. Esasen memleket dışında geçen tahsil hayatı, ilk gençliğinden beri muhtelif memuriyetlerle diyar diyar dolaşması onu babasından maddeten de uzak tutmuştu. Ancak mezuniyet aylarında ve memuriyet değiştirme zamanlarında ailesinin yanına gelir, ekseri zamanda bu ihtiyar babayı memnun etmek için karısını, çocuklarını köşke yollardı. Fakat İrfan Paşa'nın ölümünden sonra İstanbul seyahatleri de büsbütün seyrelmişti. Bu lakaydı ta Sezai Bey'in tekaüttlük çağına kadar devam edip gitti. 60'ını bulmasına rağmen munis ve uslu bir çocuk mizacına malik olan İrfan Paşa'nın oğlu için hemen tek zevk ve tek meşgale kızı Aliye'ydi. Sezai Bey çok kuvvetli bir sevgiden gelen bu alakasını her geçen sene biraz daha ilerlemiş bulurdu. Bu kız babasının basit ve dümdüz ruhunu, anasının sahte ve boş hislerini atlayarak büyük babasının mizacına, duygu ve kabiliyetlerine tevarüz etmişti. Tahsil senelerini Avrupa'nın muhtelif şehirlerinde yapmış, fakat babasının emekliye ayrılmış olmasından dolayı diploması geri kalmıştı. Sezai Nur Bey'in iki oğlu ise şimdiden biri Belçika'ya, diğeri de Tahran'a birer küçük hariciye memuru olarak gitmek suretiyle babalarının mesleğini tutmuşlardı. Sezai Nur Bey kızını oğullarından çok fazla sever ve karısının sosyetesinden, kaprislerinden başka bir şeyle alakalanmayan kayıtsızlığı karşısında çocuklarına, bilhassa kızına hem analık hem de babalık ederdi. Sezai Bey tekaüt olalı ve köşke yerleşeli 6 ay olmuştu. Şimdi uzun ihmal senelerinin bu güzel baba ocağını hırpalayan yaralarını kapatmakla meşgul oluyordu. Nitekim bu sabah da bir yandan kahvesini içiyor, bir yandan da günün işlerini zihninde tasarlıyordu. Fakat bütün bu düşüncelerinin önüne geçen bir endişe ile içi burkuldu ve gündelik programını tespit edemeden bu üzüntüye ilişip kaldı. Öyle ki şu anda ne korunun ıslahı projelerini, ne köşkün tamir ve boya işlerini istediği gibi tasarlayabiliyor, yalnız kızının yaklaşan Avrupa seyahatini, 8-9 ay sürecek olan bu son tahsil mecburiyetinin yüreğine saldığı kederi dağıtmaya uğraşıyordu. Halbuki bu keder su içine dökülmüş bir yağ tabakası gibi ne kadar çalkansa, eritilmek istense gene de ilk fırsatta bütün düşüncelerinin yüzüne fırlayıp çıkıyordu. Sezai Nur Bey bir hastalık nöbeti gibi yakasını bırakmayan bu üzüntü ile fincanını masanın üstüne koydu ve yerinden kalktı. Yarım saatten beri balkonun küpeştesine başını dayayarak boğazı seyreden kızına seslendi. Üşümüyor musun Aliye? Bu sabah hava serin. Doğru baba, biraz üşüdüm. Fakat bu güzelliğe kıyıp içeri giremiyorum. İstersen biraz sen de gel. Sezai Nur Bey balkona çıkarken kızının ceketini bulup arkasına koymayı da ihmal etmemişti. Aliye'nin içeri girmemekte hakkı vardı. Senelerden beri doya doya içinde yaşayamadıkları boğaz, doyulacak, bıkılacak bir yer miydi? Baba kız gözlerinin bütün emici kabiliyetiyle bu eşsiz ve hayali güzelliği içiyorlardı. Yazla sonbaharın diz dize bulunduğu içli, sessiz bir gün başlıyordu. Ürperen, heyecanlı bir güzellik, bir kaftan gibi bütün bu manzaranın üstüne geçmişti. Henüz güneşin kaldıramadığı hafif bir sis, ıslak bir tül gibi genç kızın yüzüne, çıplak kollarına yapışıyor. Sanki bütün mesamelerinden içeri girerek tatlı bir üşüme veriyordu. Boğaz içi, her çizgisiyle kıvrılıp bükülen bu oymalı, zinetli, ihtişamlı tabiat köşesi, dağlarda, tepelerde bu renk renk nakışlı örtüler, kaftanlar, Aliye'nin çocukluğundan beri hasretini çektiği bu cennet ne doyulmaz bir diyardı. İnsan şu görünüşe gün geçtikçe alışıp ilk tahassüs hısını kaybederek laubali olacağı yerde, aksine her geçen günle ona karşı daha taze bir iştiyak duyuyordu. Baba kız bir zaman konuşmadılar. Sezai Bey etrafında bir boşluk hissetmiş gibi birdenbire sordu. Annen nerede Aliye? Yürüyüşe çıktı. Sen niçin gitmedin? Aliye babasının sualinden şaşırmış gibi. Annem benimle gezmek ister mi baba? Mamafi bu sabah oldukça makul bir mazeret buldu. Ben hızlı yürüyeceğim. Senin zayıflamaya ihtiyacın yok, dedi. Sezai Bey her fırsatta kızını üzüp hırpalamaktan adeta zevk alan karısına için için kızmakla beraber Aliye'ye bir şey belli etmedi. Yalnız öfkesi bir sitem şekline bürünerek dudaklarından taştı. Annen de maşallah seneden seneye gençleşiyor. Kızının ses çıkarmadığını görünce sanki bu kadar yürümek onun içinde iyi mi? Dedi. Annesinin ihmali eskiden Aliye'yi çok üzerdi. Fakat Sezai Bey'in kızının yüzünü teftiş eden gözleri artık bu çehrede küçük hislerin tutunamadığını, iptidai duyguların yer bulamadığını görüyordu. İstanbul'a yerleştiklerinden beri onda hayatın menfi, çetin, nahoş yüzünü ve zorluklarını mühimsemeyen bir kayıtsızlık yahut da tabiilik başlamıştı. Öyle ki bulaşıcı hastalıklara karşı muafiyet tedbiri alan kimselerin emniyet ve istirahatiyle o da menfi hadiselere karşı aşı tatbik etmiş gibi onların elemlerinin sirayetinden bir nevi korkusuzluk duyar olmuştu. Kızının en gizli duygularını bile hissen takip etmek, bilmek ve öğrenmek isteyen bu baba, yazık ki ondaki bu değişmenin bir deruni istikrara doğru yol alışından ileri geldiğini anlayacak ölçüde derin bir görüşe malik değildi. Sezai Bey Aliye'nin arkasından düşen ceketini tekrar omuzlarına koymayı, onun ruhi istihalesinin gidişini düşünmeye tercih ederek ayağa kalktı ve ceketi yerleştirirken de "Haydi Aliye içeri girelim, ben üşüdüm," dedi. "Peki, girelim baba. Hem ben bugün öğleden sonra İstanbul'a inmek istiyorum. Yavaş yavaş yol hazırlığına başlamalıyız." "Ben de ineceğim. Sakın vapurla dönme. Yokuş çok yorucu. Otomobille geliriz." "İstersen 6:30'da beni Selma'nın evinden al. Geçen gün yeğenlerinin benden veda çayı istediklerini söylemişti. Fakat düşünüyorum, annem bana 3 kişinin geleceğini duyarsa 20 kişi de o çağırır." "Annenin işi gücü yok. Tanıdığım günden beri eğlenmekle, giyinmekten başka bir şey düşündüğünü bilmem. Hakkın var Aliye. Zaten her gün Boğaziçi'ni, hatta İstanbul'u sevmediğinden Avrupa'ya tahassüründen bahsedip duruyor. Burada eğlence yokmuş, dağ başında uyuklayıp duruyormuşuz. Onu eskiden de İstanbul'a büyük babanın hatırı için yalvara yalvara yollardım. Aliye babasının bu kadar sözleri arasında sanki yalnız büyük babasının ismini duymuş gibi, onların hiçbirine cevap vermeden, "Baba, haydi gidelim seninle büyük babamın tablolarına bakalım," dedi. "Kızım, artık onları ezberlemedin mi?" "Ben onlarda büyük babamın ruhunun, tahassürlerini, varlığının izlerini görüyorum. Sade onlarda mı? Sözlerinde, notlarında da aynı taşkın ruhun, taşmak için fırsat icat eden mebzul çağıltısı var." Aliye çevik bir hareketle yerinden kalktı. Babasının da elinden tutarak sürükledi. Baba kız gözleri ilk defa görüyorlarmış gibi duvarlarda dolaşmaya başlamıştı. Evvela ders çalışan mekteplinin önünde durdular. Bal rengi üstüne güvez çizgili ipek entari giymiş genç bir çocuk, geniş bir sedire yüzü koyun uzanmış, bir eliyle başını tutmuş, diğer eli kitabın üstünde öğrenmek zevkinin istilası ile dalgın ve yorgun görünüyordu. Açık pencereden içeri giren güneş hattının, yerdeki halının renklerini değiştiren kuvveti, gölge renklerinin nispetiyle ölçülünce, tabloya kızgın bir Ağustos gününün en canlı ifadesini veriyordu. Aliye hükmüne inanan bir tabilikle, "Mutlak büyük babam gençken böyle çalışırmış," dedi. Sonra koridorun nihayetindeki "O ve Ben" isimli tabloya geçtiler. "Baba, şu sarı örgülerin arasında inci dizileri sarkan güzel kadına bak. Gözleri çok uzaklara, herhalde kendisinden bambaşka bir noktaya dalmış olan erkeğine nasıl vecitli ve yenilmez bir ateşle bakıyor. Acaba büyük babamı seven ve sevgisine mukabele görmeyen böyle bir kadın var mıydı?" Tabloların önünde Aliye'nin hatırı için duran Sezai Bey kızına cevap vermedi. "Gel baba, secde eden kadına bakalım." Aliye ile Sezai Bey köşkün koruya bakan en geniş salonuna geçtiler ve hemen tabii büyüklükte olan levhanın önünde durdular. İki ellerinin arasında yere kapanmış olan bu başın, alnına yere yapıştırmış olan bu yüzün, meydanda kalan yarım profiline o kadar keskin bir huşu konmuştu ki, adeta insan yaradanın azametine karşı eğilmiş bu başın, o varlığa karışmak zevkini müsbet ve elle tutulur bir şeymiş gibi uzanıp yakalayacağı gelirdi. Bu tablo sanat kıymetinden başka Halik'in varlığına karşı adeta mahlukun yokluğunu ilan eden canlı ve coşkun bir ifadeydi. "Ben pek küçükken bu levhanın karşısına geçer, ah şu kadın başını yerden bir kaldırsa," derdim. "Halbuki şimdi ne mesut kadın başı secdeden bir an bile kalkmıyor," diyorum. "Mesut olmak için secde mi etmek lazımdır Aliyeciğim?" "Orasını pek bilmiyorum, fakat şu muhakkak ki kendini yaratan kuvvete boyun vermek ve onun kudretine karşı hiçliğini bilmekteki zevk, kudret ve varlığı kendinde zanneden kimsenin cehaletine elbette tercih olunur. Fakat bu secdeye layık olan Allah'ı nerede bulmalı?" "Kızım, Allah her yerdedir." "Öyleyse onu bana göster. Maddenin üstünde ona hakim bir kuvvet olduğu muhakkak. Fakat ben bu kudreti yakından görmek, tanımak isterim." Aliye babasının bu bahislerde sükutuna yahut kaçamaklı sözlerine alışık olduğu için devam etti. "Bildiğim bir şey varsa, ne sen ne de annem ruh hayatıma bir istikamet vermediniz. Ben sadece rahatımı ve sıhhatimi düşündün, disiplinli bir hayat içinde yalnız sistemli ve müsbet bir zihni terbiye verdin. Fakat maddenin mekanik hududunu aşmadı. Bu suretle de ruhi bünyemin teşekkülü hasıl olmadı. Böylece de yalnız bilginin satında kaldım. Kazandığım bu sermaye ile Hayatta bir mevki sahibi olabilirim, fakat bir insan olamam.